Ayrım 26, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 272. Raporda Tuna Gür'ün Diyaneti Atatürk düşmanı nurcularla doldurdu. Bunların sürekli olarak Atatürk'e hakaret ettiği ancak haklarında hiçbir yasal işlem yapılmadığı da aktarılmaktaydı. Raporda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mescidinde Said-i Nursi'nin Tesbihat isimli kitabının bulunduğu ve nurcular tarafından okunduğu belirtiliyor. Yaşar Tuna Gür'ün başında bulunduğu şebekenin Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bir nur medresesi haline getirdiği önemle vurgulanıyordu. Raporlar 12 Mart muhtırasından önce Demirel hükümetine sunuluyor, ancak Demirel hükümeti bu raporları yok ediyor ve bu konudaki sorulara da böyle bir rapor yok diye yanıt veriyordu. Ancak gerek MİT Müsteşarlığı, gerekse İçişleri Bakanlığı ve eski Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı raporların birer suretlerini Cumhurbaşkanlığına da gönderiyordu. Nurcular bu raporların tamamını yok ettiklerini zannettiklerinden olacak, suçlarının kapanacağı hayaline kapılmışlardı. Raporda Rabıta'nın Türkiye temsilcisi ve Faysal Finans'ın kurucularından olan, aynı zamanda Fethullah Gülen'in yıllarca yanında yer alan, hep övgüyle bahsettiği MSP milletvekili adayı Salih Özcan ile Yaşar Tuna Gür'ün birliktelikleri açıklandıktan sonra, Yaşar Tuna Gür'ün Irak'ta o günlerde katledilen Kerkük'lü Türk gençleri ve Türk askerleri için dua edilmesini eleştirerek "komünist itler" dediği de açıklanıyordu. Raporda yer alan bir tanık Tuna Gür'ün Arabistan'daki faaliyetlerini şöyle anlatıyordu. Yaşar Tuna Gür'ün forsunu ve azametini orada gördüm. Kraliyet misafiri gibi en lüks otellerde yatıyor, lüks otomobillere biniyor ve bindiği otomobilin üzerinde yeşil bayrak mutlaka bulunuyordu. Hacı Ali Demirel ve yakınlarına ilaveten Bugün gazetesi sahibi Mehmet Şevki Eygi ve Salih Özcan devamlı olarak refakatinde bulunuyordu. Bunların azametini sağlayan şahıs, Rabıtatül Alemül İslam Cemiyeti Genel Sekreteri Muhammed Sürür Sübhan'dı. Ülkemizde Kürtçü ve Nurcu yapılanmanın temellerini Demirellerin himayesinde atan Yaşar Tuna Gür'ün faaliyetleri, MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakanlığa ve ilgili yerlere gönderdiği raporda bitecek gibi değildi. Tuna Gür'ün ülkemizin bölünmesi amacıyla sergilediği eylemlerine geçmeden önce Mehmet Özgüneş'in Tuna Gür hakkındaki usulsüzlük iddialarını dinleyelim. Arkadaşlarım, Yaşar Tuna Gür şebekesini kurup MİT müsteşarlarının ayrıntıları ile belirttiği gibi dış memleketlerde de irtibatını tesis ettikten sonra kendisinin bu makamda kalabilmesi, faaliyetlerinin devam edebilmesi için bir takım himayelere mazhar olmuştur. Evvela Yaşar Tuna Gür dış ticaret uzmanı sıfatıyla GİMA'ya verilmiş ve GİMA'dan ayda 1.000 lira aylık bağlanmıştır kendisine. Her ay Yaşar Tuna Gür GİMA'dan bu aylığını devamlı olarak almıştır ve GİMA'daki resmi sıfatı dış ticaret uzmanıdır. Bununla da iktifa edilmemiş, bir hac mevsiminde hacca bedava gidebilmesi ve hacdan sonra da şöyle bir rahat dünya seyahati yapabilmesi için kendisi GİMA tarafından ticaret münasebetleri tesis etmek üzere Lübnan, Suudi Arabistan ve Kuveyt'e gönderilmiştir. Fil hakika Yaşar Tuna Gür yanına muhterem refikalarını da alarak hacca gitmiş, hac farizasını ifa ettikten sonra orada evvela tüccarlarla temas kurmuş ve alelade bir ticaret mecmuasından, hatta bizim buradaki herhangi bir ticaret ateşisinden de alınacak bir takım bilgileri rapor diye yazmış ve bunu Suudi Arabistan'da ticaret münasebetleri tesis ettim diye göndermiş ve gayet tabii ki karşılığında parasını almıştır. Yaşar Tuna Gür oradan Kuveyt'e gitmiş, Kuveyt'te kendisini büyük bir din alimi ve aynı zamanda Türkiye'deki birçok ticaret müesseselerinin mümessili gibi göstermiş, orada bazı ticaret erbabına kendisini yedirtmiş, içirtmiş, oradan da yine bir takım sudan bilgileri derc ederek GİMA'ya göndermiş ve oradan da Lübnan'a geçmiş ve aynı şeyleri orada da yapmış ve böylelikle gezmiş olduğu bütün seyahatlerde en lüks otellerde yatarak, uçakla seyahat ederek ve bu yoldan geniş bir dünyalık elde ederek Türkiye'ye dönmüştür. Yaşar Tunagür'ün himayesi bununla da kalmamış ve ne olur ne olmaz endişesiyle belki bir gün birisi gelir, kendisi çünkü Diyanet İşleri Başkan Vekilliğinde kalmaktadır, buradan ayrılır diye 633 sayılı kanunun açık hükmüne rağmen İstanbul Müftülüğüne tayin edilmiştir. Nitekim bundan sonra buna ait bir mesele Din İşleri Yüksek Kurulu'na havale edilmiş ve Din İşleri Yüksek Kurulu ittifakla verdiği bir kararda Yaşar Tunagür gibilerin müktesep hakkının sadece vaizlik olduğunu, bir üst makam olan müftülüğe tayin edilemeyeceğini karara almıştır. Fakat buna rağmen Yaşar Tunagür'ün İstanbul Müftülüğü iptal edilmemiş, İstanbul Müftülüğü'nün ihtisas kadrosundan dolgun maaşını almaya devam etmiş, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığından da 600 lira makam maaşı ve kendisine ayrıca yevmiye de verilmiştir. Çünkü İstanbul'da görevi var, kendi Ankara'da çalışıyor diye her gün bir de yevmiye verilmiştir. Yaşar Tunagür ayrıca Kuala Lumpur'a gönderilmiştir. Oradan bizden bir hanım bir erkek hafız istenmiştir müsabakaya katılmak için. Bir erkek hafız ayrılmış ve hanım hafız yerine de Yaşar Tunagür gönderilmiş ve kendisi hafız olmadığı halde orada herhangi bir müsabakaya katılmadığı halde Kuala Lumpur'a kadar gitmiş, gelmiş ve harcı rahını almıştır. Ayrıca Yaşar Tunagür Amerika'ya gitmiştir. Amerika'da iki Türk kendisini takip etmişler ve Türkiye'nin bölünmesine hedef tutan, Türkiye'nin bölünmesi için gayret sarf eden bir takım kimselerle temas kurmuş, giderken de yanında en az 2000 tane Diyanet İşleri neşriyatını götürmüş, kendi adına bunları dağıtmış ve bunun için de harcını almıştır. Yaşar Tunagür'ün yaptığı sahte işlemlerden dolayı hakkında ihbarlar yağmasına, hatta Tunagür'ün İzmir'i elinde bulundurmak için buraya atadığı İmam Hatip Okulu mezunu bir Nurcu'yu iki fakülte bitirmiş gibi göstermiş olmasına, bu sahteciliği de resmi gazetede tescil ettirmesine rağmen bu denli pervasızca yaptığı davranışları sonucunda hiçbir takibata maruz kalmamış, hakkında yapılan soruşturma fezlekeleri de Demirel'in Devlet Bakanı tarafından sümenaltı edilmiştir. Raporda 1969 seçimlerinde Siirt'te olan Yaşar Tunagür'ün Demirel tarafından AP'nin propagandasını yapmak için görevlendirildiği, bu amaçla Siirt'e gelen Tunagür'ün "Ben buraya hükümetin mümessili olarak geldim. Ne yapıp yapıp oyların Adalet Partisi'ne akmasını sağlayacaksınız. Siirt'ten 4 milletvekili çıkacak" dediği yer alıyordu. Tunagür bu amaçla Kürtlerin önde gelen liderlerinden Molla Fethullah ve Eşkıya Hakimo ile görüşüyor. Oy vaadi karşılığı onlara yüklüce paralar ödüyordu. 1966-69 yılları Nurcu, Kürtçü ve Şeriatçı akımların el ele vererek Demirel ve AP'lilerin koruma ve kollaması altında iyice kök salıp gövde budak genişleme dönemleri olmuştu. Bu dönem iyice sorgulandığında, araştırıldığında, bu döneme ait belge ve bilgiler gün ışığına çıkarıldığında, ülke üzerine oynanan oyunlar ve bu oyunların piyonları çırılçıplak gerçek çehreleriyle ortaya çıkacaktır. MİT Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ilgili yerlere gönderdiği rapor gibi sümenaltı edilen Siirt İlleri Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın hazırladığı raporda Adalet Partisi Nurcular, Kürtçüler ve Fethullah Gülen'in hamisi Yaşar Tunagür ilişkisi de açıklanıyordu. Killi Bucağı'nın Kur'an kursu binasında Ulu Cami, Fakirullah Camisi'nde ekserisinin din adamlarının teşkil ettiği, önce Arapça sonra Kürtçe olarak Adalet Partisi'nin destekleneceği, Diyanet İşleri resmi kadrosunda olup da Adalet Partisi'ni desteklemeyen ve oylarını Adalet Partisi'ne vermeyenlerin işlerine son verileceğini belirtmiştir. Siirt müftüsü Haydar Hatipoğlu'nun da buna ilaveten Yaşar Tunagür'e bu hususta itimat edilmesine ve bizzat başta kendisi olmak üzere herkesin Adalet Partisi'ni destekleyeceği konusunda senet verdiği öğrenilmiştir. Büyük topluluk dağıtıldıktan sonra yalnız görevlendirdikleri ve yukarıda isimleri açıklanan din görevliler arasında birçok konuların görüşüldüğü, fakat bu konuların gizliliğine çok dikkat edildiği için toplantıda konuşulanlar öğrenilememiştir. Fethullah Gülen'in bir an bile emrinden çıkamadığı Nurcu Yaşar Tunagür'e bir sohbet esnasında Süleyman Demirel'in mason olduğu halde din hakkındaki tutumu sorulur. Tunagür'ün zabıtlara geçen cevabı hayli ilginçtir. Demirel beni değil, ben Demirel'i idare ediyorum. Demirel'in başbakanlığı döneminde 1966 yılında bazı müftüler Barzani ile ilişkiye girer. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bir sorusu üzerine MİT müsteşarlığı çok gizli bir raporla PKK'nın temellerini atmak amacıyla Barzani adına hareket eden din görevlilerinin adını ve eylemlerini Diyanet İşleri Başkanlığı'na bildirir. Diyanet İşleri Başkanlığı da adı geçen müftülerin evlerine ikişer tane müfettiş göndererek evlerinde ve müftülük binalarında savcılık nezaretinde arama yaptırır. Demirel hükümeti tarafından yok edilen raporda arama ile ilgili oldukça ilginç açıklamalar vardır. Tutak müftüsü Abdurrahman Dürre'nin evinde yurdumuzun doğu bölgelerini isyana davet eden bir beyanname bulunmuş. Bu beyannamede başka hiçbir çare yoktur. Silaha sarılacaksınız, isyan edeceksiniz sözleri yer alıyor. Türk milleti en ağır sözlerle aşağılanarak hakaretlere uğruyor. Silahlı kuvvetler tahkir ediliyordu. Bu beyannamenin yanında Kürtçe olarak bulunan bir şiirde yine Türk ulusu ağır bir şekilde aşağılanıyordu. Yine Kürtçe bir başka şiirde Barzani için zamanın Napolyon'u deniyordu. MİT Müsteşarlığı'nın hazırladığı bu rapor Başbakan Demirel'e ulaşınca Demirel'in bakanı Refet Sezgin yine Demirel'in Diyanet İşleri Başkan Muavini Fethullah Gülen'in hamisi Yaşar Tunagür bu raporların diğer suretlerinin ve arama tutanaklarının peşine düşüyorlar. Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı, Türklüğe silahlı kuvvetlere ağır hakaretler içeren bu şiir ve belgeleri 6. notere götürmüş, tercüme ettirmiş, fotokopilerini çıkarıp bir nüshasını Cumhurbaşkanı'na kurye ile göndermiş, diğer yerlere gönderilenler ise imha edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu ihtilal çağrısı yapılan bildirileri Türklüğe ve silahlı kuvvetlere en ağır hakaretler içeren Kürtçe ve Arapça şiirleri fezleke halinde aslen Siirtli olan ancak Çanakkale'den AP saflarında milletvekili seçilerek meclise girip Demirel'in devlet bakanı olan Refet Sezgin'e göndermiştir. Fezleke'de özetle şöyle denmekteydi. Bu suçlar vazifeden doğma suçlar değildir. Bu zevatın derhal mahkemeye verilmesi için bu fezlekenin savcılığa tevdiği icap eder. Gönderilen fezleke ne savcılığa veriliyor ne başka bir soruşturma yapılıyor. Ne de Yaşar Tunagür'e en küçük bir uyarıda bulunuluyor. Sıkı mı Demirel'in karısı Nazmiye'nin evinde bila bedel oturan Demirel kardeşlerin can ciğer yakını şeriatçı Nurcu ve Kürtçü Yaşar Tunagür'e en ufak bir soru sorulsun ya da uyarıda bulunulsun. Bunlar yapılmadığı halde müfettiş raporlarına Yaşar Tunagür'ün Abdurrahman Dürre'nin mahkemeye sevk edilmesini Refet Sezgin ile ben önledim dediği müftü yardımcılarının ifadeleriyle geçiyordu. Yaşar Tunagür açıklamasının sonucunda Abdurrahman Dürre'yi mahkemeye gitmekten ben kurtardım. Sayın Refet Sezgin'in baskısıyla iyi de oldu demeyi de ihmal etmiyordu. Abdurrahman Dürre Demirel hükümetlerini koruyup kolladığı Nurcu şeriatçı ve Kürtçü çalışmalarını gün be gün ilerleterek Kürdistan Yurtsever Dindarlar Birliği Başkanı olarak sahneye çıkıyor. Sosyalist imam olarak da tanınıyordu. Demirel hükümetlerinin kanatları altında korunup kullanan Dürre, eli kanlı terör örgütü PKK'nın sürgündeki sözde Kürt parlamentosunun aktif üyeliğini de sürdürüyor. Fethullah Gülen'in üstadı, Kürt Said gibi bölge insanlarına din maskeli Kürt milliyetçiliğini aşılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kürtçülük, Nurculuk ve bunlara bağlı şeriatçılık faaliyetlerinden rahatsız olan, sürekli büyüyüp gelişen bu tehlike karşısında tedbir alınması gerektiğini düşünen Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı, Başbakan Demirel'e oynanan oyunları ve ülkemizi bekleyen tehlikeleri haber veren Özel Kalem 328, Ankara 18-10-1966 tarihli bir mektup yazar. Sayın Süleyman Demirel Başbakan, aylardan beri başkanlığımızı huzursuz eden bir oyunla karşı karşıyayım. Bu oyuna fırsat vermek istemeyen şahsım ve mesai arkadaşlarım çeşitli töhmetler altında bulundurulmaktadırlar. İçten ve dıştan olmak üzere çift yönlü olarak harekete geçirilen bu oyun, muavinim Yaşar Tunagür tarafından tezgahlanmakta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tedvire memur Devlet Bakanı Refet Sezgin tarafından da fiil sahasına konulmaktadır. Bu sözlerle mektubuna başlayan Elmalı, Yaşar Tunagür'ün kendisine verdiği yetkileri suistimal ettiği, dilediğini emekli yapıp dilediğini naklettiği, Diyanet İşleri Teşkilatı'nı karıştırdığı gibi gerekçelerle Tunagür'ün yetkilerini kıstığını, ancak bu şahıs ve çevresinin tehditlerinin arttığını, hatta Bakan Refet Sezgin'in Yaşar Tunagür için bütün Diyanet Teşkilatı'nı feda edebilirim dediğini belirtiyordu. Bu arada bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Fethullah Gülen'i de Diyanet'e alan ve istediği gibi bu teşkilatta at koşturmasına neden olan kişi Yaşar Tunagür'dü. Neyse, biz mektuba devam edelim. Tayin, nakil, azil ve emeklilik işlemlerinde itimat ettiğim için kendisine salahiyet verdiğim Yaşar Tunagür, Devlet Bakanı Sayın Sezgin'in hemşehrisi ve sıkı dostu, Tunagür'ün ifadesine göre çocukluk arkadaşıdır. Bir politik kişinin Diyanet İşleri Teşkilatı merkezinde mühim bir mevki işgal eden bir memur vasıtasıyla her türlü isteğini yerine getirme arzusu teşkilatımızı karıştırmış, başında bulunduğum Diyanet Teşkilatı'nda huzursuzluk ve dedikodu almış yürümüştür. Muavin Yaşar Tunagür'ün empozesiyle Çankırı vaizliğinden Tekirdağ müftülüğüne tayin ettiğimiz ve sonradan bölgeci zihniyet taşıdığını öğrendiğim Ali Aslan'ın Aydın müftüsü Mehmet Şirin'e yazdığı bir mektup zarfıyla Türkiye Din Görevlileri Federasyonu'nun eline geçmiştir. Bu mektup mesnet kabul edilerek teftiş kurulu başkanıyla bir müfettiş Tekirdağ'a gönderilmiş, müftünün evinde yapılan aramalarda memleketimizin milli güvenlik ve bütünlüğünü yakından alakadar eden belgeler ele geçirilmiştir. Tahkikat sırasında müfettişlerimiz Tekirdağ müftüsüne işten el çektirmişlerdir. Mumayleyh'i başkanlık emrine alma teklifimiz ise Devlet Bakanlığı'nın 13-10-1966 tarihi ve 5267 sayılı yazısıyla reddedilmiştir. Müfettişlerce tahkikat sonuna kadar işten el çektirilmesi talebinin bakanlıkça iptali ve müftünün vazifesi başına dönmesi için bizzat bakan tarafından Tekirdağ Valiliğine emir verilmiştir. Ali Aslan'ın evinde yapılan aramada İstanbul'da meskun Saadettin Yüksel'in Ali Aslan'a hitaben yazdığı bir mektup ele geçirilmiştir. Bu mektupta milli emniyetimizce Kürtçü ve solcu olduğu müseccel olan tutsak müftüsü Abdurrahman Dürre'nin mukaddes gayeler için çalışmadığı ve korkak olduğu ifade edilmektedir. Abdurrahman Dürre'yi pasiflikle ve korkaklıkla suçlayan Saadettin Yüksel, bilindiği gibi 12 Eylül öncesi bir cinayete kurban giden Fatih Akıncılar Derneği Başkanı Metin Yüksel'in babasıydı. Saadettin Yüksel'in bir diğer oğlu da çırılçıplak namaz kıldığını söyleyen ve yaşadığı Amerika'dan yılda bir iki kez gelerek ortalığı karıştıran Edip Yüksel'di. Demirel'e bizzat Diyanet İşleri Başkanı tarafından yazılan mektupta o dönemde temelleri atılan Kürtçü ve şeriatçı terör örgütlerinin faaliyetlerinin daha başlangıçta önlenmesi isteniyor, mektuba şöyle devam ediliyordu. Tutak müftüsü Abdurrahman Dürre hakkında tahkikat açılmış ve müfettişlerimiz tarafından yapılan arama sonunda bir tomar tetkike değer belge ve gizli Kürt cemiyetinin 25 sayfalık elden ele dolaşan el yazması bir risalesi de ele geçmiştir. Abdurrahman Dürre ifadesinde bu risalenin Norçin'de Şeyh Taha'nın medresesinde el yazısıyla dağıtıldığını, çoğaltılarak etrafa yayıldığını ifade etmiştir. Bu vesikanın Türkçe yeni harflerle bir sureti ilişiktir. Risalede Şeyh Said isyanı ve Dersim harekatı anlatılmakta olup, Kürt gençliğine hitap edilerek Türklerden intikam alınmasını ve müstakil bir devlet kurulması için savaşa hazırlanmaları istenmektedir. Demirel hükümetleri zamanında temelleri atılan PKK, Nurcu, Şeriatçı ve benzeri örgütler ülkeyi kan gölüne çevirirken Demirel arkamda kan yoktur diyebiliyordu. Yaklaşık 30 bin yurttaşımızın kanına giren Abdullah Öcalan paketlenip Türkiye'ye teslim edildiğinde ilk ifadesinde oldukça ilginç bilgiler veriyordu. Bu ifadelerinde Demirel tarafından Aydın'dan milletvekili yapılan ve birçok kişinin Aydınlı bakan olarak bildiği, aslen Siirtli bir Kürt aşiretinden olan İçişleri Bakanı İsmet Sezgin için de terörist başı APO şunları söylüyordu. 1993 yılı Mart veya Nisan ayında olabilir. Hasan Cemal Cumhuriyet Gazetesi adına benimle röportaj yapmaya gelmişti. Hasan Cemal ile yemek yerken Hasan Cemal bana o günkü İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in benim için üslubunu biraz yumuşatsın, bizim de onun için sert konuştuğumuza aldırış etmesin dediğini iletti. Biz yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Demirel'e gönderilen ve onun da asır altı ettiği mektuba dönelim. Bu vesikanın el yazısıyla teksir edilerek gençler arasında dağıtıldığını Abdurrahman Dürre ifade etmiştir. Vesikanın sonuna doğru isyan edilecek mıntıka tül ve arzı verilerek haritası çizilmektedir. Buna göre Sivas dahil şark vilayetlerimiz ayrılmaktadır. Irak'ta isyan halinde bulunan Molla Mustafa Barzani övülmekte ve kendisinin Mehdi olduğu ifade edilmektedir. Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçirilen bir vesikada Türklüğe ve mukaddesatımıza sövülmekte ve bu şiirin bütün teşkilata duyurulması istenmektedir. Şiirin altında da dernek başkanı imzası vardır. Abdurrahman Dürre'nin evinde ele geçen bir karttan Abdurrahman'ın Ali Aslan ile sıkı teması olduğu, Ali Aslan, Abdurrahman Dürre ve diğer şahısların Diyanet'teki işlerinin Yaşar Tuna Gür tarafından takip edildiği anlaşılmaktadır. Bu tahkikatın açılıp genişletilmesi Devlet Bakanı Sayın Refet Sezgin ile muavinim Yaşar Tuna Gür'ü her nedense rahatsız etmektedir. Bu sebeple müfettişlerimiz ve teftiş kurulu başkanı devamlı tazyike maruz bırakılmakta ve tahkikat ile ilgili eldeki mevcut vesaik bu hadisenin mahiyeti henüz vuzuğa kavuşmadan ve tahkikat bitmeden bakan tarafından istenilmektedir. Vesikalar verilmediği için de teftiş kurulu başkanına sayın bakan tarafından gelen heyetler huzurunda hakaretamiz sözler sarf edilmektedir. Demirel kendine gelen bu mektubu ve belgeleri işleme koymaktansa imha etmeyi yeğler. Yaşar Tunagür İmam Hatip Okulu'nu tam olarak bitirmeyen Ahmet Karakullukçu'yu hem hukuk hem de Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur diyerek İzmir müftüsü yapar. Ancak çok geçmeden gerçekler ortaya çıkar, dönemin Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı konu ile ilgili açıklamayı yaparken Yaşar Tunagür'ün beyanına kandığını belirtir. Tunagür'ün en çok koruduğu adamlarından Fethullah Gülen hakkında şu bilgileri verir. Sözü geçen Ahmet Karakullukçu ile Eylül 1967 ayı içinde, yani geçen yıl İzmir'de gezerken arkadaşlarıyla birlikte rastlamak suretiyle tanıştım. O gün arkadaşları arasında yine Yaşar Tunagür'ün adamlarından Vaiz Fethullah da bulunuyormuş. Beni görünce müftüye, aman beni Vaiz Fethullah diye tanıtmayın diye ricada bulunmuş. 26. ayrımın sonu. Sayfa 282.